Ayrım 11, sıfıra bir kala, Ken Follett, sayfa 129. Saat 14. Her sergeant motorunun bir ateşleyicisi vardır. Paralel bağlanmış iki elektrik uç ile plastik bir kılıf içine madeni bir oksijenli maddeden ibarettir. Ateşleyiciler o kadar hassastır ki kazara ateşlenmemesi için Cape Canaveral burnundan 19 kilometrelik bir alan içinde bir elektrik fırtınası çıktığı takdirde birbirinden ayrılmaları gerekmektedir. Georgetown'daki erkek giyim mağazasında Luke gri yumuşak bir fötür şapka ile denizci mavisi bir palto satın aldı. Mağazadan çıkarken bunları giydi, artık dünya ile göz göze gelebilirdi. Şimdi sorunlarına geri dönebilirdi. İlkin bellek sorununu çözümlemesi gerekti. Hafıza kaybına neden olan şeyleri öğrenmeliydi. Bu unutkanlığın türlü türlüsü mü vardı, ne kadar sürerdi? Daha da önemlisi bunun tedavisiydi. Bu konuda bilgi nereden edinilebilirdi? Kütüphaneden doğal olarak. Kütüphaneyi nerede bulacaktı? Haritadan. Erkek giyim mağazasının yanındaki gazete bayisinden Washington'ın bir haritasını aldı. Kentin arka yönünde New York ile Massachusetts bulvarının kesiştiği yerde Merkez Halk Kütüphanesi vardı. Luke oraya çekti arabasını. Yunan tapınağını andıran klasik koca bir yapıydı bu. Sütunlu girişin üçgen alanında şu sözcükler vardı: bilim, şiir, tarih. Luke merdiven basamaklarının sonunda duraksadı. Derken gene normal bir vatandaş olduğunu anımsadı ve içeri girdi. Bu yeni manzaranın onda yarattığı değişiklik apaçık belliydi. Peykenin ardında ak saçlı bir kütüphane memuru ayağa kalktı. "Yardım edebilir miyim?" diye sordu. Kendisine böyle kibarca davranılması Luke'u çok sevindirmişti. "Bellek hakkında bilgi arıyordum da," dedi. "Aradığınız şey psikoloji bölümünde olmalı," dedi kadın. "Lütfen beni izleyin, yerini göstereyim size." Bir kat yukarı çıktılar, kadın ona bir köşeyi işaret etti. Luke rafı taradı. Psikanaliz, çocuk gelişimi, algılama üstüne kendisini ilgilendirmeyen bir sürü kitap vardı. İnsan Beyni adında kalın bir kitap buldu, sayfalarını karıştırdı. Bellek hakkında pek bilgi yoktu. Olan yerler de fazla teknik idi. Bir takım denklemler, istatistikler falan. Bunların anlaşılmayacak yanı yoktu. Geri kalan yanı ise önceden bilindiği varsayılan insan biyolojisi hakkında bilgi içeriyordu. Derken Bilhah Josephson'ın yazmış olduğu Bellek Psikolojisine Giriş adlı kitaba gözü takıldı. Daha bir ilginç görünüyordu bu kitap. Çekti raftan ve bellek bozuklukları hakkındaki bölümü okumaya başladı. Hastanın belleğini yitirdiği sık rastlanan duruma bütüncül unutkanlık denir. Duke'un çok hoşuna gitmişti bu. Demek sadece onun başına gelen bir olay değildi. Bu kişiler kimliklerini bilmezler, anne ve babalarını ya da çocuklarını tanımazlar. Ama bunlardan başka birçok şeyi hatırlarlar. Araba kullanabilir, yabancı dil konuşabilir, motoru sökebilir, Kanada Başbakanı'nın adını bilebilir. Buna öz yaşamsal unutkanlık durumu dense yeridir. İçinde bulunduğu durum tam buydu işte. Hatta izlenip izlenmediğini fark edebiliyor, anahtarsız araba çalıştırabiliyordu. Doktor Josephson devam ediyor, beyinde tıpkı muhtelif bilgi türleri için ayrı ayrı klasör dolabı gibi ayrı ayrı bellek bankaları bulunmaktaydı. Öz yaşamsal bellek bizim kişiler olarak yaşadığımız olayları kaydeder. Bunlar zaman ve mekan olarak kaydedilir. Sadece olan bitenleri değil, olayların ne zaman ve nerede yer aldığını da biliriz. Uzun sürede anlamsal bellek Romanya'nın başkenti gibi ikinci dereceden denklemlerin çözülme biçimi gibi genel bilgiler içerir. Kısa süreli bellek rehbere baktıktan sonra numarayı çevirince kadar akılda tutulabilen bellektir. Tek klasör dolabını kaybedip ötekileri tutan hastalar vardı Luke gibi. Kitabın yazarına çok şey borçluydu, demek kendi başına gelen iyi incelenmiş bir konuydu. Derken bir ilham geldi. 32-33 yaşlarındaydı. En azından 10 yıldır bir işte çalışıyor olmalıydı. Mesleki bilgisi hala kafasında, uzun süreli anlamsal bellekte saklı olmalıydı. Buysa kimliğini keşfetmesinin başlangıcı olurdu. başını kitaptan kaldırdı, ne gibi bilgilere sahip olduğunu düşünmeye başladı. Gizli ajanın becerilerini hesaba katmıyordu. Öyle ya, herhangi bir tür polis olmadığına karar vermişti. Acaba başka ne gibi özel bilgiler vardı kafasında? Bunu bulmak çok zordu. Belleğe girmek, bir buzdolabını açıp içine bakmak gibi bir şey değildi. Daha çok bir kütüphane kataloğunu kullanmaya benziyordu. Neyi aradığını bilmesi gerekiyordu. Sıkıldı. Kendi kendine sabırlı ol deyip duruyordu. Şöyle iyice bir düşün hele. Avukat ise binlerce kanunu anımsayabilir miydi? Hekimse birine bakıp da sizin apandisitiniz var diyebilir miydi örneğin? Bu böyle olmayacaktı. Son birkaç dakikada farkına varmış olduğu tek şey, denklemlerden ve insan beynindeki istatistikten anladığıydı. Her ne kadar psikolojinin başka yanlarından anlamıyorsa da. Belki de sayılarla uğraşılan bir işte çalışıyordu. Matematik öğretmeni olabilirdi pekala. Matematik bölümünü bulup raflarda göz gezdirdi, bir süre kitapları karıştırdı, sayı kuramı diye bir kitap dikkatini çekmişti. Kitabı karıştırdı, biraz eskiydi kitap. Başını birden kaldırdı, bir şey keşfetmişti. Sayı kuramını anlıyordu. Çok önemli bir ipucuydu bu. Elindeki kitabın birçok sayfası metinden ayrı birçok denklem içeriyordu. Meraklı sıradan bir okuyucu için yazılmış değildi. Akademik bir yapıttı. Anladığına göre bir tür bilimci olması gerekiyordu. Gittikçe artan bir iyimserlikle kimya rafına uzandı, polimer mühendisliği diye bir kitap çekti. Anlayabiliyordu ama kolay değildi. Derken fizik konusuna geldi sıra, soğuk ve çok soğuk gazların davranışı üzerine sempozyum. Güzel bir roman gibi okumaya başladı kitabı. Ufuk daralıyordu. Demek ki uğraş dalı fizik ve matematik içeriyordu. Fiziğin hangi dalıydı acaba? Soğuk gazlar ilginçti ama kitabın yazarı kadar şey bilmiyordu. Raflar gene tarandı. Jeofizik konusu dikkatini çekmişti. Gazetede gördüğü manşeti anımsadı. Ay yeryüzüne bağlı kalıyor. Roket tasarım ilkeleri adlı bir kitap buldu. Basit bir metinde baktığı birinci sayfada daha hata gördü, okumaya devam etti. Tamam dedi, biyoloji çalışan yanındaki bir öğrenciyi ürkütmüştü. Bir teknik ders kitabında hata bulabildiğine göre bu konuda bir uzman olmalıydı. Roket bilimcisi demekti. Acaba Amerika'da kaç roket bilimcisi vardı? Birkaç yüzü geçmemeliydi. Danışma masasına gitti ve ak saçlı kütüphane memuruna bilimcilerin listesi gibi bir şey var mı acaba diye sordu. Tabii var dedi. Bilim bölümünün tam başında Amerikan bilimcileri sözlüğünü bulacaksınız. Kolayca buldu aradığını. Kalın bir kitaptı. Ama bütün bilimciler olamazdı içinde. Herhalde sadece tanınmışları vardır. Gene de şöyle bir bakalım dedi. Bir masaya oturup içindekileri gözden geçirmeye başladı. Luke adında biri var mıydı acaba? Sabırsızlığı bırakıp dikkatle bakmalıydı. Luke Parfit adında bir biyolog, Lucas Dimitri diye bir arkeolog, Luke Fontainebleau diye bir farmakolog vardı, fizikçi yoktu. Bir kere daha tarayayım dedi. Jeofizikçileriyle astronomları taradı, soyadı Luke olan birine rastlamadı. Tabii dedi kendi kendine, adının Luke olduğundan da emin değildi ki. Pete ona öyle hitap etmişti. Ancak gerçek adının Percival olabileceğini düşünüyordu. Düş kırıklığına uğramıştı ama yılmış değildi. Başka bir şey denemeye başladı. Luke onun adı olmayabilirdi ama yüz kendisinin yüzüydü. Amerikan bilimcileri sözlüğü Dr. Werner von Braun gibi ünlü bilimcilerin fotoğraflarını içeriyordu. Ama Luke arkadaşları olması gerektiğini düşündü. Peki onları nasıl bulacaktı? Tanıdıkları arasında roket bilimcileri olması gerekirdi. Bilimcileri nerede bulabilirdi? Üniversitede tabii. Ansiklopedide Washington bahsini aradı. Kentteki üniversitelerin listesini buldu. Georgetown Üniversitesi üzerinde karar kıldı. Oraya nasıl gidileceğini biliyordu. Elindeki yol haritasına başvurdu. En azından 50 bina vardı. Düzinelerde profesörü olan büyük bir fizik bilim dalı olmalıydı. Aralarından biri tanırdı belki de onu. Umutla kütüphaneden ayrılıp arabasına döndü. Saat 14.30. Ateşleyiciler başlangıçta vakum içinde ateşlenmek üzere tasarlanmıştır. Jüpiter roketi için bunlar yeniden tasarlanmıştır. Bir motor bütünüyle hava sızdırmayacak bir mahfaza içine mühürlenmiştir. 2. Bu mahfazanın bozulması halinde ateşleyicinin kendi de mühürlenmiştir ve başka bir mahfaza içine konmuştur. 3. Ateşleyicisinin her halükarda vakumda ateşlenmesi gerekir. Bu çok yönlü, kusursuz düzen, fuzuli görülen bir tasarım ilkesidir. Küba toplantısında kahve molası vermişti. Anthony son durumu öğrenmek için koşa koşa Q binasına gitti. Adamlarının Luke'un nerede olabileceğine dair bir şeyler bulmuş olmaları için dua ediyordu. Pete onu merdivenlerde karşıladı. "Bak, garip bir şey geçti elime," dedi. Anthony sevinç içinde "ver çabuk," dedi. "Georgetown polisinden gelen rapor. Kadının biri alışverişten dönüyor. Bir de bakıyor eve birileri girmiş, banyosunu kullanmış. Giren kimse ardında bir valiz, bir yığında paçavra bırakarak sıvışmış." Anthony elektrik çarpmıştı sanki. "Nihayet, nihayet bir iz bulduk. Adresi versene." "Sence bizim adam mı? Şüphen mi var? Paçavralar içinde dolaşmaktan bıkmış olmalı. Bir eve giriyor, duş alıyor, tıraş oluyor, temiz pak giysiler giyiyor. Kötü giyinmekten nefret ederdi zaten." Pete düşünceli düşünceli, "Bakıyorum onu çok iyi tanıyor gibisin." Anthony gene pot kırmıştı. "Yok canım," dedi, "dosyasını okudum da." "Özür dilerim," dedi Pete, bir süre sonra devam etti. "Arkasında niçin eşya bıraktı acaba?" "İşini bitiremeden kadın dönmüş olmalı. Küba toplantısına ekiyor muyuz?" Anthony oradan geçmekte olan bir sekreteri çevirdi. "Ne olur," dedi, "P bloğundaki toplantı odasını arayıver. Bay Howard'a mideme kramp girdiğini, Maxell'in de beni arabasıyla evime götürdüğünü söyleyiver." "Kramp mı?" dedi kadın, afallamıştı. Omzu üzerinden başını çevirerek, "Daha iyi bir bahane bulursan onu söyle," dedi ve yürüdü gitti. Binadan çıktı, arkasından da Pete. Eski sarı Cadillac'a atladılar. "Georgetown yolunda titiz davranmamız gerekiyor," dedi Pete'e. "Luke'un arkasında iz bırakmış olması iyi. İz sürecek 100 adamımız yok. Niyetim Washington emniyetinden yardım istemek." "Talihin açık olsun," dedi Pete kuşkulu. "Ben ne yapacağım peki?" "Polislere aman kibar davran." "O kolay." Anthony hızlı hızlı yürüyordu. Polis raporundaki adrese gelmişti. Sakin, sessiz bir sokakta, küçük bir evde dışarıda bir polis devriye arabası duruyordu. Eve girmeden önce Anthony karşı kaldırıma geçip evleri taradı. Çok geçmeden buldu aradığını. Üst katların birinde kendisine bakan bir yüz, ak saçlı bir kadındı bu. Göz göze geldiklerinde kadın geri çekilmedi, tersine merakla olan bitenleri seyrediyordu. Anthony'nin istediği de buydu. Meraklı bir komşu. Gülümseyerek kadını selamladı. Kadın da baş sallayarak selamına karşılık verdi. Oradan ayrılıp olayın geçtiği eve yaklaştı. Kilidin zorlandığı kasada çentikler vardı. Yerde de tek tük yonga. Temiz, profesyonel bir iş doğrusu. Fazla hasar yapmamış diye düşündü. Tam Luke'a göre bir iş. Kapıyı karnı burnunda güzel hamile bir kadın açtı. Anthony ile Pete'i salona aldı kadın. Salonda kanepenin üzerinde oturmuş kahve ve sigara içen iki kişi vardı. Biri üniformalı bir devriye polisi, öteki ucuz köpek balığı derisinden ceket giymiş bir gençti. Dedektif olmalıydı. Önlerinde üzeri kırmızı formika kaplı açılı kapanır bir kahve masası vardı. Masanın üzerinde de açık bir çanta. Anthony kendini tanıttı, polislere kimliğini gösterdi. Bayan Bonetti'nin, arkadaşlarının ve komşularının olaya Sia'nın karıştığını bilmelerini istemiyordu. Meslektaşız demekle yetindi. Dedektifin adı Lewis Hyde'ydi. "Temkinli, bu konuda bir şeyler biliyor musunuz?" diye sordu. "İşinize yarayacak bazı bilgilerimiz var ama önce sizin neler bulduğunuzu hele bir öğrenelim." Hyde şaşkınlık anlamına gelen bir hareket yaptı, ellerini iki yana açtı. "Bu çanta New Yorklu Rosley Anstruther adında birine ait. Bayan Bonetti'nin evine giriyor, duş alıyor, çantasını bırakıp basıp gidiyor." Anthony valizin içini incelemeye başladı. İyi kalite, açık kahverengi deri bir çantaydı. Temiz gömlekler, fanilalar vardı, ayakkabı, don ya da ceket yoktu. Görünüşe bakılırsa Bay Anstruther New York'tan Washington'a bugün gelmiş, dedi. Hyde evet der gibi başını salladı ama Bayan Bonet hayranlıkla "nereden bildiniz?" dedi. Anthony gülümsedi. Dedektif Hyde anlatır size. Onu atlamak istemiyordu. Valizde temiz don var ama kirli çamaşır yok diye açıkladı Hyde. Adam üstünü başını değiştirmemiş. Dolayısıyla muhtemelen geceyi bir yerde geçirmemiş. Yani evden bu sabah ayrılmış. Galiba ardına bir takım paçavra giysiler bırakmış dedi Hyde. Bay Anstruther'ın bu eve geldiğini sanmıyorum. Valiz muhtemelen Union tren istasyonunda çalınmış. Devriye polisine bir göz attı. Lonnie istasyona en yakın karakola telefon edip böyle bir valizin çalınmış olup olmadığını sorar mısın lütfen? Tabii Bayan Bonnet'te telefonunu kullanmamıza izin verirse. Elbette dedi kadın, telefon holde. Anthony ekledi. Çalıntı raporunda valizin içindekilerin de bildirilmiş olması gerekir. Valizin içinde bulamadığımız bir elbise, bir de ayakkabı olmalı. Hepsi şaşkınlıkla ona bakıyordu. Ne olur ne biçim bir elbise olduğunun tarifini de kaydediver. Pekala. Devriye polisi dışarı çıktı. Anthony rahatlamıştı. Polisi kırmadan araştırmayı ele almış bulunuyordu. Dedektif Hyde talimatını beklermiş gibi ona bakıyordu. Bay Anstruther 1.90 boyunda 90 kiloluk atletik yapıda biri olmalı dedi. Lewis şu gömleklerin bedenine bak. Yaka 16, kol 35 olmalı. Doğru. ''Baktım demin'' dedi Hyde. ''Benden önce davranmış olacağınızı tahmin etmeliydim'' diye onu pohpohladı Luke gülümseyerek. ''Valizi çaldığını ve eve girdiğini tahmin ettiğimiz adamın bir resmi var.'' Anthony Pete'e başıyla işaret etti. Pete, Hyde'a içi fotoğraf dolu bir zarf uzattı. ''Adını bilmiyoruz'' diye yalan söyledi Anthony. 1.90 boyunda 90 kilo ağırlığında atletik yapılı hafızasını kaybettiğini iddia eden biri. ''Hikayeyi anlatır mısınız bize de?'' Hyde merak içindeydi. ''Adam Anstruther'ın giysilerine göz dikmiş, buraya gelip üstündekileri değişmiş. Bu kadar mı?'' ''Onun gibi bir şey.'' ''Niçin peki?'' ''Anthony özür diler gibi kusura bakmayın. Söyleyemem.'' dedi. Saat 15. Füzenin üst aşamaları dökme magnezyum tabanlı alüminyum bir tekne içindedir. Üst aşama teknesi yataklar üzerine oturtulmuştur. Bu onun uçuş sırasında kendi ekseni çevresinde dönmesini sağlar. Dakikliğini artırmak için dakikada yaklaşık 550 devir yapmaktadır. O caddesi ucundaki 37. caddede Georgetown Üniversitesi'nin demir kapıları ardına kadar açıktı. Çamur içindeki çimendiğin üç yanında gri taşları eğilimli ve aralıklı gotik yapılar vardı. Öğrenciler ve öğretim üyeleri kalın paltolarını giymiş bir binadan diğerine koşuyorlardı. Luke arabası içinde ağır ağır ilerlerken bakınıyordu. Belki biri çıkar da onu tanır. ''Hey Luke, şuraya çek arabanı'' der, karabasan da son bulmuş olurdu. Profesörlerin çoğu rahip gibi giyinmişti. Luke buranın bir Katolik üniversitesi olabileceğini düşündü. Öğrencilerin hepsi de erkekti. Acaba kendi de Katolik miydi? Ana girişin önüne park etti. Üzerinde Healy Hall denen üç kemerli bir revak vardı. Girdi. Karşısındaki resepsiyonda ilk defa bir kadın görüyordu. Kadın ona fizik bölümünün alt katta olduğunu söyledi. Dışarı çıkıp revağın altına dönen birkaç basamak inmesini söyledi. Esrara yaklaştığını duyuyordu. Tıpkı bir Mısır piramidinin odalarında hazine arayan biri gibi hissediyordu kendini. Kadının talimatına uyarak vardığı yerde ortada sıralar bulunan ve iki yanında küçük küçük odalara açılan büyük bir laboratuvarla karşılaştı. Sıraların birinde bir mikrodalga spektrografın komponentleri üzerine çalışan bir takım insanlar vardı. Hepsi de gözlüklüydü. Yaşlarına bakılırsa bunlar profesör ve eski mezunlar olmalıydı. Aralarında kendisini tanıyan çıkabilirdi. Umutla onlara doğru yaklaştı. Nispeten yaşlı birine yaklaştı ama adam tanımış görünmüyordu. Yardım edebilir miyim diye sordu. Umarım dedi Luke. Burada jeofizik şubesi var mı? Nerede dedi adam. Bu üniversitede fizik bile ha var ha yok. Ötekiler güldü. Luke oradakilerin hepsinin kendisine bakmasını sağlamıştı ama hiçbirine aşina gelmemişti. Yanlış yeri seçmişim dedi sıkkın. George Washington Üniversitesi'ne gitmiş olsaydı keşke. Astronomi de yok mu? Olmaz olur mu? Gökler araştırma alanımız. Rasathanemiz ünlüdür. Morali düzelmişti. Nerede? Adam laboratuvarın dibinde bir kapıyı gösterdi. Bu binanın sonuna kadar gidin. Beyzbol alanının ucunda. Adam bakışlarını yeniden sıralara doğru baktı. Luke bina boyunca uzanan uzun, karanlık, kirli bir koridordan geçti. Profesörlerin giydiği tüvit giysiler içindeki kambur bir adamın karşıdan gelmekte olduğunu gördü. Luke gözünü onun gözüne dikti. Profesör onu tanıyacak olursa gülmeye hazırdı. Ne var ki adam sinirli sinirli bakarak geçip gitti. Yılmamıştı, Luke yürümeye devam ediyordu. Yanından geçen her bilim adamı kılığındakine aynı bakışı fırlatıyordu. Ama kimse tanımamıştı onu. Binadan ayrıldı. Karşısında tenis kortları ve Potomac ırmağı vardı. Batı yanında da spor alanının ötesinde beyaz bir kubbe. Artan büyük umutlarla oraya yöneldi. İki katlı, küçük bir evin düz damı üzerinde dönen büyük bir gözlem evi vardı. Kubbesinde kaydırılarak açılan türde bir damı vardı. Bu ciddi bir astronomi bölümü olduğunu gösteriyordu. Luke içeri girdi. Odalar kubbenin büyük ağırlığını tutan devasa merkezi bir sütun çevresinde dizilmişti. Luke kapıyı açtı. Karşısında boş bir kütüphane vardı. Bir başka kapıyı denedi. Kendi yaşlarında güzel bir kadın daktilodaydı. ''Günaydın'' dedi Luke. ''Profesör burada mı acaba?'' ''Rahip Hayden mi?'' ''Şey, evet.'' ''Siz kimsiniz?'' Şey, Luke bir at söylemesi geleceğini düşünmemişti. Duraksaması sekreterin kaşlarını kaldırmasına neden oldu. ''Beni tanımaz'' dedi Luke. ''Adımı bilmez ama umarım tanır.'' Kadının kuşkusu artmıştı. ''Yine de bir adınız olmalı.'' ''Luke, Profesör Luke.'' ''Hangi üniversitedensiniz Profesör Luke?'' ''Şey, New York'tan.'' ''New York'un yüksek öğretimle iştigal eden sayısız kurumlarının hangisinden acaba?'' Luke büsbütün bozulmuştu. Bu karşılaşma allak bullak etmişti onu, düşünmemişti neler olabileceğini. Şimdi daha da beter etmişti durumu. İnsan kuyuya düştü mü bir kez daha fazla kazmamalı onu. Dostça gülümsemeyi bırakıp soğuk bir edayla, ''Buraya sorgulanmaya gelmedim.'' dedi. ''Siz Peder Hayden'e söyleyin. Roket fiziği profesörü Luke geldi. Sizinle bir şey konuşmak istiyor deyin, olmaz mı?'' ''Maalesef bu mümkün değil.'' dedi kesin bir edayla. Luke kapıyı çarparak odadan çıktı. Sekreterden çok kendine kızıyordu. Kadıncağız görünürde patronunun kontak biri tarafından rahatsız edilmesini istemiyordu. Kendisini tanıyacak biri çıkıncaya ya da kovuluncaya kadar kapıları bir bir açmaya karar verdi. Merdivenlerden ikinci kata çıktı. Binada kimsecikler yok gibiydi. Trabzansız ahşap bir merdivenden çıktı ve gözlem evine girdi. Orası da boştu. Bir takım çarkları ve dişlileri olan döner tür koca bir teleskoba hayran hayran baktı. Bir mühendislik şaheseriydi. Peki şimdi ne yapacaktı? Sekreter merdivenlerden çıkıyordu. Kendini kavgaya hazırladı ama bu kez cana yakın bir tarzda ''Bir derdiniz olmalı öyle değil mi?'' diye sordu. İyi davranışı yüzünden boğazında bir şeyin düğümlendiğini duydu. ''Zor durumdayım.'' dedi. ''Hafızamı kaybettim. Roketçilik alanında çalıştığımı biliyorum. Burada belki biri beni görür de tanır.'' diyordum. ''Şu anda kimse yok burada.'' dedi. ''Profesör Larkley Uluslararası Jeofizik Yılı dolayısıyla Smithsonian Enstitüsü'nde bir konferans veriyor. Bütün fakülte orada.'' Yeni bir umut doğmuştur Luke için. Tek bir jeofizikçi yerine bir oda dolusu jeofizikçiyle karşı karşıyaydı. ''Peki Smithsonian Enstitüsü nerede?'' ''Kentin göbeğinde, kapalı çarşıda, 10. caddeye yakın.'' Bugün epey dolaşmıştı Washington'da. Söylediği yerin pek uzakta olmadığını biliyordu. ''Konferans saat kaçta?'' ''3'te başladı.'' Luke saatine baktı, 3:30'tu. ''Acele ederse saat 4'te varabilirdi oraya.'' ''Smithsonian demek.'' diye yineledi. ''Arka tarafta, uçak pavyonunda.'' ''Aşağı yukarı kaç kişi olacak bir fikriniz var mı?'' ''120 kadar.'' Bunlar arasından onu tanıyacak biri mutlaka çıkardı. ''Teşekkür ederim.'' dedi ve merdivenlerden aşağı koşarak binadan çıktı. 11. Ayrımın sonu. Sayfa 141.